Fedailerin Kalesi, Alamut, Vladimir Bartol.
Ayrım 5.
Bir tarafta ne ve nerede olduklarını bilen bir avuç insan, diğer tarafta bunu bilmeyen kitleler. İlk grup önderlik etmekle, ikincisi de onları izlemekle görevlidir. İlki anne babanın, ikincisi de çocukların rolünü üstlenmiştir. İlki mutlak olana asla ulaşamayacağını bilir, ikincisi de ona ulaşmayı arzular. İlkinin elinden diğerlerinin ruhlarını masallar ve hayaller mahsulleriyle doyurmaktan başka ne gelir ki? Yalan ve dolan. Bence bir sakıncası yok. Bunları insanlara acıdıkları için yapıyorlar. Gerçi bunun da bir önemi yok. Çünkü önderler için çok açık ve net olan hedefler sıradan halk tarafından asla kavranamayacaktır. Yalan ve dolan ile iyi düşünülmüş bir müessese kurulacaksa neden olmasın? Size eski Yunan filozofu Empedokles örneğini vermek istiyorum. Daha sağlığında öğrencileri kendisini bir tanrı olarak kabul etmeye başlamışlardı. Öleceğini hissettiği zaman kimseye haber vermeden bir yanardağın tepesine çıkarak kendisini fokur fokur kaynayan kraterin içine attı. Bir zamanlar kendisine inananlara bir kehanette bulunmuştu çünkü. Ölmek üzereyken bir mucize gerçekleşecek ve canlı vücudu yeryüzünden alınarak öbür dünyaya götürülecekti. Maalesef kraterin kenarında sandalın tekini düşürdü. Bu onu ele verdi. Eğer o meşhur sandal bulunmamış olsaydı, dünya tanrı Empedokles'in ilahi arştan kendilerini gözetlediğine inanacaktı. Bu olay üzerine biraz düşünecek olursak, filozofumuzun bunu kendi çıkarları için yapmadığını açıkça anlayabiliriz. Öldükten sonra havarilerinin onun göğe çıktığına inanmalarından ne gibi bir yarar elde edilebilir ki? Ben onun gayet ince bir davranış göstermiş olduğunu düşünüyorum. Ölümsüzlüğüne sarsılmaz bir iman besleyen müminleri üzmek istememişti. Onların kendisinden yeni bir masal beklediklerini biliyordu ve onları hayal kırıklığına uğratmak niyetinde değildi. Doğru, bu anlattığım türden bir yalan tamamen masumdur dedi Buzruk Ümit kısa bir düşünmeden sonra. Fakat fedailerim için düşündüğün sahtekarlık sonuçta onlar için ölüm kalım meselesi değil mi? Dinleyin diye üsteledi Hasan. Size planımın kapsamlı bir felsefe açıklamasını yapacağıma söz vermiştim. Öncelikle ayaklarımızın altındaki bahçelerde neler olup bittiği konusunda anlaşmaya çalışalım. Sonra da bu olup bitenleri parçalarına ayrıştırarak analiz etmeye çalışalım. Elimizde 3 tane delikanlı var. Bu delikanlılar onlar için cennetin kapılarını açtığımıza inanma eğilimindeler. Eğer gerçekten de buna ikna olurlarsa neler hissedecekler sizce? Bunun farkında mısınız dostlarım? Şimdiye dek hiçbir ölümlünün tanımadığı bir mutluluk. Yaşam boyu o güzel anı düşünüp mutlu olacaklar. Bir de oraya ebediyen gideceklerini öğrendikleri anı düşünsenize. Fakat ne kadar yanıldıklarını bir bilseler dedi Ebu Ali gülerek. Bütün dünyada bunu en iyi bilen bizleriz sanırım. Biz biliriz de ne demek diye bağırdı Hasan öfkeyle. Yarın neler olacağını biliyor musun? Kaderin bana neler tattıracağını biliyor muyum? Buzruk Ümit ne zaman öleceğini biliyor mu? Ve buna rağmen her şey ezelden beri kainatın düzeninde yazılı olmalı. Pitagoros, insanın her şeyin ölçüsü olduğunu söylüyordu. İnsanın algıladığı şeyler vardır, algılamadıkları ise yoktur. Aşağıdaki 3 adam cenneti algılıyorlar ve ondan ruhları, vücutları ve bilinçleri ile zevk alıyorlar. Demek ki cennet onlara göre artık vardır. Sen Buzruk Ümit, anladığım kadarıyla fedaileri içine çektiğim sahtekarlıktan ürküyorsun. Fakat unuttuğum bir şey var. Biz de her gün algılarımızın kurbanı olmaktayız. Ben çeşitli dinlerde yaratan olarak adlandırılan varlıktan ne daha üstünüm ne de daha aşağılığım. Algılarımızın bizi yanılgıya sevk ettiklerini Demokrit bile fark etmişti. Onun için ne renkler, ne tatlı, ne acı, ne soğuk, ne de sıcak vardır. Sadece atomlar ve mekan. Empedokles de tüm bilgilerimizi sadece algılarımız aracılığıyla edindiğimizi fark etmişti. Onların aracılığı olmadan edindiğimiz şeylerin bizim için hiçbir anlamı olamaz bile. Şayet algılarımız bizi aldatıyorlarsa, onlar aracılığıyla edindiğimiz bilgilerin doğruluğuna güvenme imkanımız olabilir mi? Aşağıdaki bahçede bulunan hatımlara bir bakın. Tüm İran'ın en güzel kızlarını onların himayesine teslim ettik. Fakat onlar için güzel bir kızın büyüleyici kokusunun ve çehresinin ne gibi bir anlamı olabilir ki? Ya da genç bir bakirenin dittirmemelerinin, işe yaramaz bir et yığınını elde tutmanın verdiği nahoş duygudan başka hiçbir şey. İşte algılarımızın izafiliği burada yatmaktadır. Kör bir insan için çiçek açan bir bahçenin en güzel renkleri ne ifade eder? Sağırlar bülbülün şakımasını işitemezler. Bir bakirenin büyüsü bir hadımı etkileyemez. Ve aptallar dünyanın tüm bilgelikleri ile alay ederler. Ebu Ali ve Buzruk Ümit ne yapacaklarını bilemedikleri için gülmeye başladılar. Fakat her ikisi de aynı izlenimi edinmişti. Hasan onları ellerinden tutarak daha önce uzaktan bakmayı bile cesaret edemedikleri dipsiz bir uçurumun derinliklerine uzanan dar bir merdivenden aşağı indiriyordu. Biraz önce saydığı sebeplerin hepsini uzun bir zaman zarfında olgunlaştırdığını anlamışlardı. Bakın diye devam etti. Eğer insan benim gibi çevresinde gördüğü, duyduğu, algıladığı şeylere güvenmeyeceğini idrak ederse, eğer her taraftan güvenilmez ve kötü niyetli şeylerden çevrelendiğinin ve devamlı yanılgılarının kurbanı olduğunun bilincine varırsa, o zaman insan bunu bir kötülük olarak değil, bir yaşam zorluğu olarak kabul eder. Öyle bir zorunluluk ki er ya da geç kendisini ona uydurmak zorundadır. Yüksek bir idrak seviyesine ulaşmış bir insan için hayal etmek, binlerce başka güzel özelliğinin yanı sıra her eylem ve her ilerlemenin süsü ve itici gücüdür. Heraklit kendi kainatında zaman tarafından düzenlenen karmaşık bir yığıntı görüyordu. Zamanı renkli taşlarla oynayan bir çocuğa benzetiyordu. Çocuk taşları dilediği gibi ayırmakta veya birleştirmekteydi. Ne ince bir mukayese. Bu yapıcı, yaratıcı ihtiras dünyalara hükmeden manasız irade ile kaynaşmıyor mu? Bu ihtiras sonradan yıkmak için yaratmadı mı dünyaları? Bu dünyalar var oldukları müddetçe kusursuz ve mükemmeldirler. Sonra da içlerinde barınan kanunlar sebebiyle kendi çöküşlerine hazırlarlar. Biz de böyle bir dünyada bulunuyoruz. Biz de bu dünyaya hükmeden kanunlara tabiyiz. Onların birer parçasıyız ve kendimizi onlardan kurtarmamız mümkün değil. Emin olabileceğimiz sadece bir tek şey vardır. Yanılgı ve hayal bu dünyanın yegane itici güçleridir. Merhametli Allah adına diye bağırdı Ebu Ali. Hasan, sen de çok özel kanunlara tabi olan bir dünya yaratmadın mı? Senin dünyan renkli, ilginç ve gerçekten de epeyce korkunç. Alamut'u sen yarattın İbn-i Sabbah. Bu itiraf Hasan'ın dudaklarında bir gülümseme belirmesine yol açtı. Buna karşın Buzruk Ümit düşünceli ve şaşkın bir şekilde dinlemek ve izlemekle yetiniyordu. Konuşmanın yavaş yavaş kendisine tamamen yabancı ve anlaşılmaz olan bir alana kaydığının farkındaydı. Yaptığın şakada aslında epeyce gerçek payı var sevgili dostum Ebu Ali dedi Hasan düşünceli bir ifadeyle. Az önce aşağıda da size söylediğim gibi ben yaratıcının işliğine bizzat giderek onun ne yaptığına baktım. Belki de çok merhametli olduğu için geleceğimizi ve ölüm günümüzü bizden sakladı. Benim de başka bir şey yapmaya niyetim yok. Bu dünyadaki hayatımızın bir hayalden daha iyi olduğu nerede yazılı Allah aşkına? Fakat bilincimiz hayal olanla gerçek olanı ayırt etmeyi becerebilir. Eğer fedailerimiz uyandıkları zaman gerçekten cennette olduklarına ikna olmuşlarsa, o zaman gerçekten de oradaydılar. Çünkü gerçek ve sahte cennet arasında bir fark yoktur. Bir yerde bulunmuş olduğumuza gerçekten inanıyorsak, o zaman oradaydık demektir. Gerçekten Allah'ın bahçelerine gitseler yine aynı zevkleri, aynı mutlulukları tatmayacaklar mı? Epikür'ün ne dediğini hatırlıyor musunuz? İnsanoğlu acı ve elemden mümkün olduğunca kaçmalı, refah ve mutluluk dolu bir yaşam sürmeye çalışmalıdır. Fedailerden daha şanslı kim vardır şu dünyada? Düşünün, cennete gittiler. Onların yerinde olmak için neler vermezdim ki? Ah, aşağıdaki bahçelerin gerçekten de cennet olduklarını kendimi bir kerecik ikna edebilseydim ve onlardan zevk alabilseydim. Gerçek bir sofitsin diye bağırdı Ebu Ali hayranlıkla. Hemen işkence tezgahına yatır beni. Nasıl olsa sende bu yetenek varken kuş tüyü bir yatakta yattığıma anında ikna oluverirdim. İsmail'in sakalı adına mutluluktan gülerdim bile. Ebu Ali'nin neşesi kara kara düşünen Buzruk İmit'e bile bulaşmıştı. Aşağıdaki yiğitlere bir göz atmaya ne dersiniz diye sordu Hasan. Ayağa kalkarak balkonun parmaklıklarına gittiler. Henüz her şey sakin dedi Buzruk Ümit. Tekrar konumuza geri dönebiliriz. Bize diyorsun ki İbn-i Sabbah tek bir kerecik bile olsa cennette olmaya inanmayı arzu ederdim. Fakat fedailerin buna inanıyor olmasalar bile ellerine gerçekten de çok şey geçiyor mu? Her yerde bulabilecekleri yiyeceklerden tadıyorlar ve güneşin altında yüzlercesi bulunan genç kızlarla tanışıyorlar. Hayır diye sözünü kesti onun Hasan. Sıradan bir ölümlü için yemekler aynı olsa bile nerede yediği çok önemlidir. Bir sultanın sarayında yemekle sıradan bir evde yemek arasında dağlar kadar fark vardır. Keza sıradan ölümlüler birbirlerine ikiz kardeş kadar benzeseler bile bir prenses ve sığırtmaç kız arasındaki farkı anında anlayabilirler. Çünkü duyduğumuz haz sadece vücudun algılamalarına bağlı değildir. Haz almak basit bir olay değildir. O kadar çok değişik etkilere bağlıdır ki ebedi bakire kalan bir huri olduğuna inanılan bir kızdan alınan haz ile sıradan bir köle kızdan alınan haz kesinlikle aynı şey değildir. Unuttuğumuz bir noktaya parmak bastın diye bir anda lafa karıştı Ebu Ali. Kur'an cennet kızlarının bekaretlerini asla yitirmeyeceklerini söyler. Buna bir çare buldun mu? Unutma, böyle küçük ayrıntılar tüm planını bir anda rezil edebilirler. Hasan güldü. Aşağıdaki kızlardan çok azının el değmemiş olduğunu biliyorum. Apama'yı ta uzaklardan buralara kadar boş yere getirmedim herhalde. Kendisinin bir zamanlar Kabil'den Semerkant'a kadar uzanan tüm bölgelerin en meşhur, en merhametli aşiftesi olduğunu unutmayın. 10 aşık eskittikten sonra bile 16 yaşındaki bir bakire kadar genç ve taze kalmasını beceriyordu. Nasıl beceriyordu bunu? Kendisine has bir sırrı vardı elbette. Aslında çok basit bir şey ama bilinmeyenler için gerçek bir mucizedir bu. Bu mucizenin anahtarı çeşitli minerallerin karışımı bir sıvıdır. Bu sıvı doğru kullanıldığı takdirde zarların eski elastikiyetlerini kazanmalarına yardımcı olur. İlk defa bu zevki tadacak olan acemi bir çaylak pek doğru olmasa bile gerçekten el değmemiş bir bakire ile beraber olduğu hissine kapılır. Gerçekten bunu da düşündüm. Ben şeytanın ta kendisiyim diye bağırdı Ebu Ali. Bakın fedailerden bir tanesi uyandı. Buzruk Ümit aşağısını işaret ediyordu. Üçü birden aşağı eğilerek bahçeleri gözlemeye başladılar. Nefes bile almaya cesaret edemiyorlardı. Köşkün camdan çatısından kızların uyanmakta olan fedaiye bir şeyler anlatmaya çalıştıklarını görebiliyorlardı. Süleyman Hasan birden sesini alçalttı. Sanki aşağıdan kendisini duyabileceklerinden korkuyordu. Cennette uyanan ilk ölümlü. Uyumakta olan Süleyman'ı taşıyan hadımlar Fatma ve arkadaşlarının bulunduğu köşke girdikleri zaman içeriye bir ölüm sessizliği çöktü. İki muhafız tek kelime etmeden delikanlıyı kollarından ve bacaklarından tutarak bir yığın yastığın üzerine bıraktılar. Sonra boş sedyeyi aldılar ve oradan uzaklaştılar. Kızlar nefes bile almaya cesaret edemeden siyah örtünün altında belli olan vücudun hatlarını inceliyorlardı. Zeynep fısıldayarak Fatma'ya artık misafirin yüzüne bakma vaktinin gelip gelmediğini sordu. Fatma ayak uçlarına basarak fedaiye yaklaştı. Yavaş bir hareketle üzerindeki örtüyü çekip aldı. Büyük bir hayret içinde olduğu yerde dona kalmıştı sanki. Uzun süredir beklediği bu anı o kadar çok hayal etmişti ki. Fakat yine de gözlerinin önündeki bu güzellik onu şaşırtmıştı. Bir kızınkine benzeyen pembe yanaklar, kiraza benzeyen yarı açık erguvani dudaklar, şairlerin şiirlerindeki inci dişler, hele o uzun kirpikler, yanaklarının üzerine ince uzun gölgeler halinde düşüyorlardı. Delikanlı yan tarafının üzerinde yatıyordu. Bir kolunu başının altına koymuştu, diğeriyle de şefkatle yastığını kavramıştı. ''Onu pek çirkin bulmadın sanırım'' dedi hanım, şuh bir tavırla. ''Ona aşık olmayacağım. Öbür kızlar da onlara yaklaşmışlardı. Yavaş, neredeyse gözlerinizle yiyeceksiniz onu'' diye bağırdı Sara, dayanamayarak. ''Şayet mümkün olsaydı sen çoktan yapardın o dediğini'' diye alay etti Zeynep. ''Doğru söyledin.'' Fatma Arp'ın yanına gitti ve ellerini yavaşça tellerin üzerinde gezdirmeye başladı. Delikanlının kıpırdamadığını görünce cesaretlendi ve bir melodi çalmaya başladı. Fakat bu da derin bir uykuya dalmış olan fedainin üstünde etkili olmadı. Sanki o burada değilmiş gibi konuşmaya devam edelim dedi sonunda. Yarım kalmış olan sohbet bir anda... tekrar canlandı. Gülüşmeye ve şakalaşmaya başlamışlardı yine. Bir süre sonra delikanlı kıpırdanmaya başladı. İlk Zeynep fark etmişti bunu. ''Bakın, uyanıyor.'' Fatma iki eliyle gözlerini kapadı. ''Hayır, sadece rüya görüyor.'' dedi Sara. Halime uyanan delikanlıya şefkatle bakıyordu. ''Sana güveniyorum.'' diye uyardı onu Fatma. ''Sakın bir aptallık yapma.'' Süleyman doğrulmak için bir hareket yaptı, gözlerinden birisini açtı ve hemen tekrar kapadı. Sonunda kaçamak da olsa etrafına bir bakış fırlatmaya karar verdi. Bir sürü kız vardı yanı başında. Hepsinin de gözlerinden merak ve utanma okunuyordu. Başını salladı, anlaşılmaz birkaç kelime mırıldandı ve tekrar uyumaya hazırlandı. Rüya gördüğünü sanıyor galiba diye fısıldadı Ayşe. Fatma delikanlının yanındaki yastıklara oturdu, bir anlık tereddütten sonra parmak uçlarını suratında gezdirmeye başladı. Süleyman ürperdi. Yavaşça dönerek elini kızın baldırına koydu. Fatma'nın vücuduna bir ateş parçası değmişti sanki. Süleyman nihayet doğrulmayı başardı. Fakat gözlerini açık tutmak için büyük bir çaba sarf ettiği belliydi. Bakışları yanındaki kızın üzerine kayınca onun titrediğini fark etti. Sessizce bir makine gibi onu öpmeye başladı. Sonra da kızı kuvvetle kendisine çekti. Birbirlerine gösterdikleri sevgi üzerindeki sersemliği atmasına yeterli olmamıştı. Fatma olup biteni güçlükle kavradı. Delikanlı biraz kendini toparladıktan sonra heyecan dolu bir sesle sordu ona. Süleyman, beni seviyor musun? Üzerine eğilerek kendisine bakan suratı dikkatle inceliyordu. Süleyman mırıldandı. Hadi, bunların hepsinin sadece bir rüya olduğunu biliyorum. Yine de çok güzelsin. Ama lanet olsun, bu güzel rüyada her zamanki gibi az sonra rezil olacak. Fatma cesaretini toplayarak az kalsın kendisini etkisi altına alacak olan o tatlı büyüye karşı koymaya çalıştı.
Ayrım sonu.